Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Muhterem dinleyiciler, Hefte Evrenk adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Gülistan ilinde olacağız ve biraz Türkmen halkının tarihinden ve kültüründen bahsedeceğiz ve birkaç Türkmen müziği çalgılarıyla tanışacağız.
Geçmişten günümüze Türkmen halkının acılarını, üzüntü ve sevinçlerini, sosyal ilişkilerini, doğadaki yaşamlarını ifade ettikleri müzik, yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tüm kutlamalar, geleneksel oyunlar, yaz törenleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü, ailenin yaşlı bireyinin 63. doğum günü ve düğünler müzik eşliğinde yapılır.
Ancak Türkmen halkının müziğinden bahsetmeden önce Türkmen halkının tarihini ve kültürünü biraz araştırarak ve Türkmenlerin tarihine ve kültürüne genel olarak göz atarak bu şekilde Türkmen müziğinin temelini ve nasıl oluştuğunu biraz daha iyi anlayabiliriz.
Tarihi kaynaklara göre Türk ve Moğol halkları birkaç bin yıldan beri Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Yenisey Nehri çevresinde yaşamaktaydı. Bu kavimlere Moğol çölünden göçü yüzyıllar boyunca gerçekleşti ve onlardan birçok grup yavaş yavaş Hazar Gölü'nün doğu tarafına ve Orta Asya'nın geniş çölüne dağıldı.
Bu halk tarihi kaynaklarda Oğuz Türkleri olarak bilinir. Oğuzlar, Çin İmparatorluğu'nun baskılarının yanı sıra doğal zorluklar nedeniyle batıya ve güneye itildi. Öyle ki 11. yüzyılda bugünkü Türkmenistan'ın kuzeyindeki Üsyurt bölgesine yerleştiler ve yerli kavimlerle yıllarca savaşıp kaçtıktan sonra onlarla karışarak Türkmen olarak bilinen bir etnik grup haline geldiler. Tarihsel raporlar Türkmen kavimlerinden bazı grupların ilk kez Selçuklu kralı Sultan Sencer şartlarını kabul ederek Atrak nehrinin iki yakasına resmen yerleştiklerini göstermektedir.
İranlı Türkmenler Gülistan ilinin kuzey ve doğu kısımları ile Kuzey Horasan'ın bazı kısımları dahil olmak üzere çoğunlukla Hazar Denizi'nin doğu kıyılarında yaşıyorlar. Onlar Türkmence konuşuyorlar ve yerel kıyafetler giyiyorlar.
Belirtildiği gibi Oğuzlar Orta Asya'ya göç etti. Bu göçmenler arasında Ozan olarak adlandırılan şarkıcılar da vardı ve bugün onlara Bahşi deniyor. Ozanlar aslında hayatı, göçü ve üzüntüyü ifade etmek için halkın diliydi ve Türkmenler arasında yüksek bir manevi itibara sahipti. Onlar kendi kavminin hafızası olarak müzik enstrümanını çalarak kavvali hikayeleri anlatmak, destanlar anlatmak ve şiir okumakla ilgilenirdi.
Bu nedenle halkların kültür ve tarihinin sembolü olarak bilinirdi ve halk tarafından sevilip sayılırdı. Onlar kabilelerin önde gelen kişilerinin adlarını şiirlerinde ölümsüzleştirirdi, şiirler bestelerdi, hikayeler anlatırdı ve aynı zamanda kavmin aksakallısı gibi halka hayatın zorluklarını çözmede yardımcı olurlardı.
Şimdi Türkmen müziğine daha fazla değinmek istiyoruz. Türkmen müziği İran kavimlerinin müziğinden çok farklıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri vurmalı çalgılar ve dans müziğinin olmaması ve genel olarak müzik aletlerinin sınırlı olmasıdır. Öte yandan Türkmen müziği etnik grupların ve milletlerin müziğinden çok az etkilenmiştir. Daha çok çevresindeki bölgelerin müziğini etkilemiştir.
Tahran Radyosu.
Türkmen müziğinde dutar, kamança, ney, gıyıcek ve ağız kopuzu gibi çalgılar kullanılmaktadır. Tanıdığımız çalgılar arasında en önemli ve özgün Türkmen çalgılarından biri de bu kavmin müziğinde özel bir yeri olan dutardır. Bu enstrümana tamdıra da denir. Dutar, yapımında üç tür ağaç kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Kasesi erkek dut ağacından, levhası dişi dut ağacından ve kolu kayısı ağacından yapılır. Bu seçimin nedeni bu ahşabın iyi ses kalitesidir. Türkmen dutarı da 13 perdelidir. Görünümü ve sesi ne olursa olsun Türkmen dutarını diğer benzer çalgılardan ayıran Türkmen müziğinin türüdür.
Dutar'ın 8. perdesine Türkmen perdesi denir. Bu durum, bu perdenin diğer kavimlerde kullanılmadığını ve ilk defa olarak Türkmen müziğinde kullanıldığını gösterir. Ölçme biriminde perde iki nota arasındaki mesafedir ve her ne kadar iki nota arasındaki perde sayısı daha fazla olursa, onların incelik ve kalınlık farkı ya da o iki nota arasındaki mesafe daha fazladır. Şimdi hep birlikte Türkmen dutarının güzel sesini dinleyelim.
Bölgeler Müziği müzisyeni Sormaz Tekin'in çalımı ile Türkmen dutarının güzel sesini dinlemiş oldunuz. Türkmenlerin müziklerinde çokça kullandıkları diğer çalgılar arasında kopoz olarak da adlandırılan ağız kopozunu sayabiliriz. Ağız kopozu uzak geçmişte ahşaptan veya hatta bazen kamıştan yapılan eski bir çalgıdır. Ahşap ağız kopozunun sesi metal türüne göre daha azdır ve çalımı daha zordur. Ağız kopozu metal bir çerçeve ve metal bir bıçak veya diden oluşan dişlerin arasına yerleştirilen ve çalgının yay dilini baş parmakla vurularak çalınan basit bir çalgıdır.
Ağız kopuzu genellikle Türkmen kadınları ve kızları tarafından çalınır. Geçmişte ağız kopuzları Türkmen kadınları ve kızları tarafından öylesine sevilirdi ki katıldıkları her düğün töreni veya mezhebi bayramlara mutlaka ağız kopuzlarını yanlarına alırlardı diye söylenmektedir. Ağız kopuzunun sesini iyice dinlerseniz, atın dört nal koşmasından, tarağın halının atkı ve çözgüsüne çarpmasından kaynaklanan ritimleri ve yorucu keçecilik işinin ritimlerini duyabilirsiniz.
Bugün ağız kopuzu daha çok İran'ın Türkmenlerin yaşadığı bölgelerinde çalınmakta olup, İran'ın diğer bölgelerinde ya eskimiştir ya da yaygın değildir. Şimdi ağız kopuzunun güzel ve değişik sesini dinleyeceksiniz.
Beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow beow be
Türkmen sanatçı Hacı Muhammed İri'nin ağız kopuzu çalımını dinledik.
Muhterem dinleyiciler, Hefte-i Renk adlı programın sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
O gece Amine çok tuhaf bir duygu içindeydi. Eşi Abdullah'ın vefatı üzerinden birkaç ay geçiyor. Amine gecelerini ve gündüzlerini eşini kaybetme duygusu ile geçiriyordu. Şimdi ise bebeklerinin doğum anı yaklaşmıştı. O anlarda Amine kendi kendine keşke Abdullah hayatta olsaydı ve onu yalnız bırakmasaydı diyordu. Ve sonunda o muhteşem an geldi. Yüce Allah'ın inayetiyle Amine'nin evin aydınlanarak nura boğuldu. Amine gördüklerine inanamıyordu. Sanki gökten yıldızlar evine yağıyordu. Henüz şaşkınlığı geçmeden birden başının ucunda nurani kadınların oturduğunu fark etti. Evi nurla dolmuştu. Kadınlardan biri ben Asiye, Firavun'un eşiyim dedi. Öteki kadın kendini İmran kızı Meryem olarak tanıttı. Biraz sonra Amine erkek bir bebek dünyaya getirdi. Öyle ki bebeğin nuraniyeti aleme aydınlattı. O sırada Amine bir ses duydu. O ses şöyle diyordu. Ey Amine, senin bebeğinin vücudunda Nuh'un şecaati, İbrahim'in ihlas ve tevekkülü, Yusuf'un yüzü, Salih'in fesahati, Musa'nın direnişi ve İsa'nın takva ve bağışlama özelliği gibi geçmiş enbiyanın tüm özellikleri bir arada toplanmıştır.
Muhammed Abdullah'ın oğlu ve o da Abdülmuttalib'in oğludur. Annesi Amine, Vahab'ın kızıdır. Muhammed 17 Rebiülevvel'de yani Ebraha Mekke'ye saldırarak Kabe'yi yıkmak istediği yılda Mekke'de dünyaya geldi. Allah-u Teala Fil suresinde bu olayı anlatmıştır. Hazreti Muhammed dünyaya geldiğinde tüm alemde etkisi hissedilen büyük bir deprem oldu. Öyle ki bazı kiliseler, manastırlar ve putperestlerin taptığı putlar yıkıldı, büyücülerin ve sihirbazların işi bozuldu. O gün gökte daha önce hiç görülmemiş yıldızlar görüldü. Ve İran'da Kesra Sarayı sarsıldı ve 13 veya 14 sütunu yıkıldı ve Fars yöresindeki ateş tapınağında sürekli yanan ateş aniden söndü. Oysa bu ateş binlerce yıl sönmeden yanıyordu.
O dönemde Arap eşrafın geleneği evlatlarını dadıya emanet etmekte idi. O yörede Sa'd oğulları aşiretinin dadıları çok ünlüydü. Sa'd oğulları mali ihtiyaç yüzünden her yıl belli bir günde Mekke'ye geliyor ve her biri bir bebek alıp beraberlerinde götürüyordu. Ancak Kureyş'in yeni bebeği Muhammed hiçbir dadıyı kabul etmedi ve dadıların hiçbiri o hazreti emziremedi. Sonunda Halime Sa'diye geldi. Abdülmuttalip ondan hangi aşiretten olduğunu sordu. Halime de Sa'd oğulları aşiretinden vaadının da Halime olduğunu söyledi. Abdülmuttalip kadının adını ve aşiretini duyunca çok mutlu oldu ve şöyle dedi. Aferin, aferin, iki güzel huy ve iki şayeste özellik. Biri saadet ve mutluluk ve diğer sabır demek. O sırada Muhammed Halime'nin kucağında huzur içinde dadısının emzirmesine karşı çıkmadı. Abdülmuttalip yeni bebekleri dadısını seçtiği için Allah'a şükretti. Muhammed'in Halime'nin evine gelmesi bu ailenin rızkı ve mutluluğunun artmasıyla beraber oldu. Tarihçiler Halime'den nakden şöyle yazdı. Muhammed'i evime götürdüğüm günden sonra evimin hayır ve bereketi günden güne arttı ve mal varlığım ve sürülerim çoğaldı.
Tahran Radyosu.
Abdülmuttalib'in torunu tam 5 yıl boyunca Sa'd oğulları aşireti arasında yaşadı ve büyüdü. Bir süre çölde yaşadıktan sonra Muhammed Mekke'ye geri getirildi. Bu kez annesi Amine'nin sonsuz sevgisinden yararlandı. Muhammed artık 6 yaşına gelmiş, keskin bakışları, güzel yüzü ve anlamlı sözleriyle herkesin ilgi odağındaydı. Günlerden bir gün Muhammed akraba ziyareti için annesi Amine ile birlikte Medine seyahatine çıktı. Ancak dönüşte yolun ortalarında annesi hastalandı ve hayata gözlerini yumdu. Bundan sonra Abdülmuttalip torununun bakımını üstlendi. Ancak bu da pek uzun sürmedi ve Muhammed henüz 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalip'i de kaybetti. Bu gelişmenin ardından Muhammed amcası Ebu Talib'in evine geldi ve ergenlik ve gençlik çağını bu evde geçirdi.
Muhammed çocukluk çağında çölde çobanlık yapıyordu ve bu işi bir süre daha sürdürdü. Aslında çoğu ilahi peygamberler nübüvvet makamına nail olmadan önce bir süre çobanlık yaptıkları gözleniyor. Bu insanlar uzun süre çölde hayvanları yetiştirerek insanları yetiştirmekte nasıl sabırlı olmaları gerektiğini ve tüm zorluklara katlanmaları gerektiğini öğreniyordu. Öte yandan Mekke'nin o dönemde fesat dolu toplumundan uzak olmak ve güzel gökyüzünü ve yıldızları incelemek genç Muhammed için yaratılış sırları üzerinde düşünmek için iyi bir fırsat oluşturuyordu.
Muhammed ergenlik çağında taşıdığı has özellikleriyle yaşıtlarından farklı bir karakter sergiliyordu. Sıradan insanlar için isyar ve türlü geçici heveslere bulaşma yaşı olan ergenlik çağı genç Muhammed için paklık, dürüstlük, düşünce, şeref ve onur çağıydı. Hazreti Muhammed'in gençlik çağında başından geçen ve arada bir hoş bir anı olarak hatırladığı bir olay, o Hazretin İslam tarihinde Halfel Fuzul olarak ün yapan mazlumları ve mağdurları savunmak amacıyla katıldığı bir anlaşmaydı.
Kureyş aşiretinin fertleri bazen Mekke'de hanedanı veya aşireti olmayan insanlara zulmederdi. Örneğin günlerden bir gün Yemenli bir adam malı ile birlikte Mekke'ye geldi. Mekkeli bir adam ise onun malını satın aldı. Ancak bedelini ödemedi ve sonuçta aralarında tartışma başladı. O sırada Yemenli adamın gözü Kabe'nin yanında oturan Kureyşlilere düştü ve inlemeye başlayarak bir şiir okudu ve adalet talebinde bulundu. Bu gelişmenin üzerine Kureyş'e mensup olan bazı liderler bir araya geldi ve mazlumun hakkını zalimden almaya karar verdi. Ardından Kureyş eşrafından birinin evinde oturum düzenledi. Oturuma katılanlar birlik olma ve imkanları el verdiği yere kadar mazlumların hakkını zalimden almaya yemin etti. Bu oturuma ve anlaşmaya genç Muhammed de katılmıştı. Anlaşma o güne kadar Arapların arasında en şerefli ve en onurlu anlaşmaydı.
Hazreti Muhammed'in yaşamı ve Hazretin onca kirli ve sağlıksız bir ortamda nasıl kendisini tüm çirkinliklerden ve günahlardan koruduğunu, hatta faziletin tüm boyutlarında her türlü sapmadan uzak durduğunu ve böylece halk arasında büyük üne kavuştuğunu ve Emin Muhammed olarak lakaplandırıldığını ve herkesin güvenini kazanmayı başardığını gösteriyor. Bu özelliğin ispatı Bi'setten önce Mekke'de yaşanan tarihi büyük bir olaydı.
Bir gün Mekke büyükleri Kabe'yi genişletmeye ve enine boyutu uzatmaya karar verdiler ve bu yüzden Kabe'yi yıkarak yeniden inşa ettiler. Sıra o dönemde kutsal sayılan Hecr-ül Esved'i yerine koymaya geldi ve bunun üzerine Mekke'de bulunan dört büyük aşiretin arasında anlaşmazlık yaşandı. Çünkü her aşiret Hecr-ül Esved'in onların eliyle yerine yerleştirmesini ve böylece bu büyük onurun onların aşiretine ait olmasını istiyordu. Anlaşmazlık iyice tırmandı. Öyle ki kılıçlar çekildi ve herkes savaşa hazırlandı ve böylece gücüyle ezeli arzusuna ulaşmak istedi. Kureyş büyükleri bu sorunu çözmek üzere bir araya geldi. Amaçları savaş ve kan akmasını önlemek ve Mekke'yi içine düştü, kötü durumdan kurtarmaktı.
Mekke'de en yaşlı insan olan Ebu Ümeyye bin Mugayre Mahzumi adında bir şahıs vardı. Ebu Ümeyye şöyle dedi: "Şu savaşma ve kan akıtma hırsınızdan el çekin ve benim önerimi dinleyin." Safa kapısından ilk giren kişinin hükmünü kabul edin. Tam o sırada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kapıdan içeri girdi. İnsanların hepsi bu Emin Muhammed. Biz onun hükmünü kabul ediyoruz. Hazreti Muhammed de Hecerul Esved'i yerine yerleştirme onurunu bir tek aşirette kalmaması, böylece aşiretlerin birbirine karşı kin ve nefret beslememesi için ilginç bir plan önerdi. Öneri herkesçe kabul edildi. Plan şöyleydi. Hazreti Muhammed mübarek abasını yere serdi ve taşı da ortasına koydu. Ardından her aşiretten bir kişi seçerek her birine abanın bir köşesini kaldırmasını söyledi. Böylece Hacerül Esved'i tüm aşiretler taşımış oldu ve taş takılacağı yere kadar getirildi. Bundan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de tüm aşiretleri temsilen taşı mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Böylece büyük bir sıkıntıyı çözmüş oldu.
Evet, İslam peygamberi risaletinden önceki dönemde onca fesat ve günah dolu bir ortamda herkesin takdirine toplayacak şekilde pak ve tertemiz yaşadı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan İlahi Önderler isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir adresinden de iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve efsanemizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde peri masallarında sihir ve büyü etkenleri ve alet ve eşyaları ve malzemelerinden söz ettik ve kahramanlara yardım eden insanlar, büyülü hayvanlar ve devlerin hayatı ona bağlı olan tılsımlarla tanıştık ve ayrıca bir başka unsurun da harikulade yetenekleri olan dostlar ve arkadaşlar olduğunu beyan ettik. Büyü masalları olarak da bilinen peri masallarında kahraman karakterlerinden başka anti kahraman, dev, peri ve büyücü gibi karakterler de yer alıyor ve her biri kendine özgü özellikler arz ediyor. Bu tür masallarda adından da anlaşıldığı üzere önemli bir karakteri peri karakteridir. Dev, peri, büyücü ve benzeri doğa ötesi karakterleri bulunan masalların arasında en çok sevilen masallar içinde peri karakteri bulunan masallardır ve belki de bu yüzden içinde dua ötesi karakterlerin bulunduğu ve harikulade maceraların yaşandığı öykülere peri masalları adı verilmiştir.
İnsanların arasına peri, dişi, güzel, mihriban ve cömert bir karakterdir ve masallarda da masalın kahramanı genellikle periye kavuşmaya çalışır ve bu yolda türlü sıkıntılarla mücadele eder. İran masallarında periler insanlar gibi bir görüntüsü vardır ve tabii oldukça güzel mahluklardır ve masallarda da güzellikleri detaylı bir şekilde anlatılır. Perilerin bir başka özelliği kanatlı olmalıdır. Gerçi bu özellik genel bir özellik değildir ve sadece bazı peri masallarında bu özellikten söz edilir. Peri karakterleri arasında denizlerde yaşayan deniz kızı karakterinin vücudunun üst kısmı insan ve alt kısmı balık şeklinde anlatılır.
Perilerin bir başka özelliği istedikleri kılığa girebilmeleridir ve bu yüzden de genellikle insanların gözünden saklanabilirler. Perilerin genellikle kılıf tabir edilen bir nevi ciltleri söz konusudur ve genellikle bu kılıfın içinde saklanırlar ve gerekmedikçe dışarı çıkmazlar. Kılıftan maksat bir hayvan veya bir kuş görünümündeki kalıptır ve periler genellikle insanların gözünden saklanmak için bu kalıpta veya kılıfta saklanır. Bu kılıf çeşitli şekillerde olabilir ama genellikle güvercin, ceyran ve at şeklindedir. Periler bu kılıfları olmadan bir yere gitmez ve eğer kılıfları kaybolursa artık insanların gözünden saklanamazlar. Bu yüzden onları tuzağa düşürmenin en iyi yolu kılıflarını çalmaktır. Çünkü periler kılıflarını geri alabilmek için kılıfı çalan kimsenin her isteğini yerine getirmeye hazırdır. Yine eğer biri herhangi bir perinin kılıfını yok ederse o peri ebediyen perilerin diyarına dönmek zorunda kalır ve bu durumda onları bulmak çok zor olur. Çünkü perilerin diyarı genellikle çok uzaklardadır ve oraya varabilmek için uzun, zorlu ve maceralı bir yolu kat etmek gerekir.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şerbanu ile yaşadığını, Şerbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık ve dedi ki, bir kuyuda yaşayan bir dev Şerbanu'yu yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay ve çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Yine dedi ki Molla Bacı da kendi kızını devin yanına gönderdi ama dev kötü kalpli kızın yüzüne bir yılan ve bir akrep yerleştirdi. Kralın oğlu Şerbanu'yu gördü ve ona aşık oldu ve uzun bir maceranın ardından onu buldu ve evlenmek istedi. Molla Bacı da kızını vezirin oğlu alırsa Şerbanu'yu kralın oğluna vereceğini söyledi. Şart kabul edildi. Şerbanu saraya giderken annesini ziyaret etme bahanesiyle devin yanına gitti. Dev ona güzel bir kıyafet verdikten sonra bazı tavsiyelerde bulundu ve böylece Şerbanu saraydan gelen kadınlarla birlikte sarayın yolunu tuttu. Şimdi öykümüzün devamını dinleyelim.
Şerbanu ve saray kadınları saraya varınca güzel kızı gören herkes şaşakaldı. Kralın oğlu hemen Şerbanu'yu annesinin yanına götürdü. Kralın eşi de Şerbanu'nun yüzündeki ay ve yıldızı görünce hayretlere boğuldu ve şimdiye kadar yüzünde ay ve yıldızın parladığı böylesine güzel bir kız görmediğini söyledi. Neyse, hemen nikah töreni yapıldı ve ardından da düğün şenlikleri başladı. İnsanlar gece yarısına kadar eğlendi ve herkes dağıldıktan sonra Kralın oğlu ve Şehrbanu da odalarına çekildi.
Şimdi biraz da Molla Bacı ve kızından anlatalım. Zalim üvey anne daha ilk gece Şehrbanu'nun horlanarak saraydan atılmasını umuyordu ve bu yüzden ertesi gün öğlene kadar bekledi ama ne gelen vardı ve ne de giden. Bu yüzden Molla Bacı saraya uğradı ve durumu öğrenmek istedi. Üvey anne sonra sonra Şehrbanu'yu buldu ve bir de ne görsün? Kızın başında yakuttan taç, üzerinde ipekten elbise, boynunda da zümrütten gerdanlık. Elinde de altın kolye, parmağından da elmas yüzük. Mutlu mutlu oturmuş, etrafında cariyeler ve hizmetkarlar ve köleler dolaşıyor. Yüzünde ay ve yıldız parlıyor. Molla Bacı kendi kendine yakındı. Yahu ben ne kadar talihsizim. Şu Şehrbanu gözlerden düşsün diye yapmadığımı bırakmadım. Ama o her geçen gün daha da aziz oluyor.
Molla Bacı bunun üzerine hemen evine döndü ve baktı ki vezirin evinden kızını götürmeye gelmişler. Molla Bacı şöyle dedi. 100 altın sikke mehir için isterim. 7 rengarenk elbise de düğünün ilk günü için. Yüzük, kolye ve gerdanlık da isterim. Saraydan gelen kadınlar şaşırdı ve sordu. Sen Şehrbanu için sadece ketenden bir kumaş istedin, biraz da sarımsak ve soğan. Ama bunun için bu kadar şey istiyorsun. Molla Bacı şöyle karşılık verdi. Bu kızda o kızın hiç ilgisi yok. Bu kızın sesini şimdiye kadar bir tek erkek bile duymadı. Çok asil ve uslu bir kızdır. Neyse. Vezirin sarayından gelenler daha bir şey söylemediler ve kralın talimatı üzerine Molla Bacı ne istediyse getirerek kızını götürdüler. Molla Bacı kızının yüzündeki yılan ve akrebi kesti ve daha sonra da kızının yüzünü ipek mendille örttü. Ardından düğün elbisesini giydirdi ve saraydan gelenler kızı alıp vezirin sarayına götürdüler.
Molla Bacı'nın kızı vezirin evine gelir gelmez vezirin oğlu onu karşılamaya geldi ama bir de ne görsün. Kızın yüzüne şirkinlikten bakılamıyordu ama kralın korkusundan bir şey diyemedi. Daha sonra hemen nikah töreni ve düğün merasımı yapıldı. Molla Bacı'nın kızının ağzı yediği sarımsaklar yüzünden çok kötü kokuyordu. Öyle ki vezirin oğlu ağlayacak gibi oldu. Düğün merasimi sonunda herkes gidince vezirin oğlu kızla yatak odasına çekildi. Gece yarısı vezirin oğlu bir mum yaktı. Ama birden kızın yüzündeki yılan ve akrebi görünce çığlıklar atmaya başladı. Ve annesinin yanına giderek gördüklerini anlattı. Annesi de macerayı vezire ve vezir de aynen krala anlattı. Kral macerayı eşine, eşi de oğlunu anlattı ve oğlu Şehrbanu'dan yılan ve akrep meselesini sordu. Şehrbanu da macerayı olduğu gibi baştan sona anlattı.
Macerayı öğrenen kral veziri çağırdı ve şöyle dedi. Senin oğlun benim yüzümden bu duruma düştü. Bu yüzden kızımı ona veriyorum ki telafi etmiş olayım. Vezir sordu. Peki bu kız ve annesiyle ne yapalım? Kral onu kentin Hisarı'nın üzerinden hendeke atmalarını emretti. Daha sonra büyük bir düğün yapıldı ve kralın kızı vezirin oğlu ile evlendi ve tüm işler yoluna girdi. Bir süre sonra ortalık sakinleşince Şehrbanu annesini hatırladı ve üzülmeye başladı. Sonunda bir gün çöle çıktı ve kuyuya inerek devin yanına gitti ve şöyle dedi. Ey dev, sen bana her zaman yardımcı oldun ama ben annem olmadan yaşayamam.
Thank you. Bu sözlerin üzerine dev sarı ineği getirdi ve derisini kesti. Şerbanu birden annesinin ineğin kesilen derisinin içinden çıktığını gördü ve hemen ona sarıldı. Annesi sitem etti. "Kızım, annene sirke küpüne atmak adet midir?" Şerbanu çok utandı ve söyleyecek bir söz bulamadı ama sevincinden ağlamaya başladı. Dev şöyle dedi: "Şimdi ağlama sırası değil. Hadi gidin ve birlikte mutlu yaşayın." Şerbanu devle vedalaştı ve annesini de yanına alarak saraya döndü. Kralın oğlu bu kadar güzel ve iyi bir kayınvalidesi olduğunu öğrenince çok sevindi ve hemen kendisine ve eşine bir saray inşa edilmesini emretti. Ardından hep birlikte uzun yıllar mutlu yaşadı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Bizi internet sitemiz www.parsuler.ir'den takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi de elektronik posta adresimiz turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizinle beraberiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde tevhid ve Allah'ı tanıma konusunu ele aldık ve böylece varlık aleminde seyrederek Yüce Allah'ın sonsuz azamet ve gücünü anlamaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim ve evliyalara göre Allah'ı tanımak için en iyi yol yarattığı mahlukları irdelemektir. Günümüzde bilim ve teknolojinin ilerlemesi bizlere varlık alemindeki nesneleri incelemeye uygun bir zemin hazırlamıştır ki bu da Yüce Allah'ı daha iyi tanıma fırsatına doğuruyor. Bilindiği üzere tevhid konusunda tartışmamızla insan yaratılışının harikulade yönlerinden söz ettik ve geçen iki bölümde Yüce Allah'ın insan vücudunda bazı organları nasıl tedbir ettiğini anlattık. Bugünkü sohbetimizde ise insan yaratılışında beyin ve sindirim sistemi üzerinde duracağız. Siz de mutlaka geçmişiniz ve hatta çocukluk çağınızla ilgili birçok anıyı hatırlıyorsunuzdur. Peki bu anılar nasıl bizim zihnimizde sıralanıyor ve saklanıyor dersiniz? Acaba şimdiye kadar hafıza adından şu harikulade sistem hakkında hiç düşündünüz mü? Neden insan herhangi bir tehlikeyle, örneğin elinin yanmasına hemen tepki veriyor? Sizi bu ani tepkiye zorlayan nedir? Yine hepiniz öğrendiniz ki birçok şeyi aklınızda tutuyorsunuzdur. Peki bu öğrenme merkezi nerededir? Nasıl oluyor da herhangi bir özel mahareti öğrendiğinizde bu maharet ömrünüzün sonuna kadar sizin için saklanıyor? Beyin tüm bu zikrettiğimiz konuların merkezidir. Beyin ən böyük ilahi nimətdir və insan vücudunun adeta komuta odası və mərkəzi konumundadır. İnsan vücudunun bu anahtar konumundakı orqan yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında və kafatası kəməyinin ortasındadır. Kafatası adeta bir kalkan veya kasket gibi insan beynini her türlü darbe veya zarardan korur. Beyin insan vücudu ile dış ortam arasındaki bağları ve yine düşünce ve ruhi faaliyetlerini yönetir. Beyin dokuları milyarlarca sinir hücresinden oluşur ve her birinin şaşırtıcı bir işlevi söz konusudur. Beyin dış ortamla irtibat kurmak için kendine özgü araç ve gerekçeleri vardır. İnsanın 5 hissinin her biri harikulade yapısıyla büyük bir titizlik içinde beyin ile işbirliği yapar ve insanın dış dünya ile irtibatını sağlar. Örneğin insanın gözü dış dünyadaki eşyaların görüntüsünü algılar ve kameraya benzer bir sistemle kaydeder ve ardından bu görüntüyü ışık hızıyla beyine gönderir. İşin ilginç tarafı beynin eş zamanlı olarak birçok bilgiye algılaması ve bu bilgileri birbirine karıştırmadan veya aksamadan analiz etmesidir. Örneğin beyin gözden bilgi alırken başka organların raporunu da göz ardı etmiyor ve hepsini büyük bir titizlikle analiz ederek gerekli kararı veriyor. Bu yüzden Yüce Allah'ın beyin adında dünyanın en muhteşem fabrikasını yarattığı söylenebilir. İnsan beyninde iradi olmayan amelleri otomatikman kontrol eden merkezler vardır. Örneğin nefes alma ve akciğerlerin fonksiyonu, kalp atışları, mide ve bağırsakların faaliyetleri ve diğer organların benzer fonksiyonları bu merkezlerce yönetilir. İrade dışı gerçekleşen bu fiiller büyük bir titizlikle beyin tarafından kontrol edilir. Öyle ki vücudun çalışmasını asla aksatmaz. Gerçi günümüzde insanlar oldukça gelişmiş elektronik beyin üretebiliyor fakat bilim adamlarının itiraf ettiği üzere insan beyni ve sistemi şimdiye kadar görünen en harikulade ve en üstün makinedir. Çünkü insan beyni elektronik beyinlere kıyasla idrak gücü ve şuuru ve yaratıcılığı söz konusudur ve bu özelliklerin hiçbiri insanın yarattığı makinelerde yoktur. Beynin en büyük bölümünün adı Latince'de frontal lobe'dir. İnsan beyni korteks adı verilen ince bir kabukla örtülüdür. Bu katmanın kalınlığı birkaç milimetre kadardır ama her bir parçasında çok önemli sırlar yattığı belirtilir. Frontal lobe zeka, irade, şuur ve hafıza merkezidir ve korku, kaygı ve ruh hali ve hassasiyetler bu merkezle ilgilidir. Bu bölümün her bir alt bölümü ise idrak ile ilgili faaliyetlerin bir bölümünün merkezidir. Burada en ilginç bölge hafıza ve anıların kayda geçtiği merkezdir. Hafıza bölümünde insanın bir ömürlük anıları düzenli dosyalar gibi arşiv haline getirilir. İnsan birkaç saniye içinde arşivlenen bu dosyaların tümünü gözden geçirerek belli bir dönemle ilgili anıları hatırlayabilir. Bu küçük bölüm aslında muazzam bir arşiv odası gibidir. İnsanın tüm bilgi ve fikri birikimleri de şu küçücük bölümde saklıdır. Üstelik burada bulunan herhangi bir bilgiye ulaşmak için birkaç saniye yeterlidir tüm bunlar ve bu denli milimetrik küçük bir ortamda bunca bilgi ve anının kaydedilebilmesi ve hatırlanması ise Yüce Allah'ın güç ve tedbirinin işaretidir. Aslında insan hala beyin gibi muazzam bir sistemin düşünme ve düşünce gibi durumlarda nasıl bu denli dikkatle çalıştığını anlayabilmiş değil. Düşünme gücü insanlara sunulan oldukça karmaşık bir nimettir ve sadece insanlara özgüdür ve bu özelliği onu diğer mahluklardan üstün hale getirmiştir. Nitekim Yüce Allah'ta Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanların akıl ve düşünce gücüne işaret ederek düşünmeye davet eder. İnsan hafızası, düşünme ve ruh hali bazı yönlerden beyin sistemiyle ilgilidir. Buna karşın beynin tek işlevi fikri ve ruhi faaliyetlerle sınırlı değildir. Bir başka ifadeyle, gerçi beyin insanların ruhi ve fikri faaliyetler için bir araçtır, ama insan ruhu ve fikrinin hakikati yaratılış aleminin bilinmeyen sırlarından biridir. İnsan beyin gibi üstün özelliğiyle her gün yeni buluşlara imza ve yeni icatlara imza atıyor. Gerçekten de Yüce Allah, eşref-i mahlukat hitap ettiği insanlara düşünce gücünü armağan ederek en ufak zerrecikten en uzak galaksilere kadar araştırma yapmasına ve cahillik duvarlarını aşmasına müsaade etmiştir ki bu da başlı başına Yüce Allah'ın azametinin bir işaretidir. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin 17. bölümünün sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya deyin esen kalın.
İran Radyo Podcast. İran platosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşidir. Elam, Yanık Kent, Siyalk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Dinlediğiniz podcast'in adı İranlılar Arasında. Bu podcast Yunan gezgin Sofia A. Koltaki'nin ağzından İran ve İranlıları tanıtıyor. Önceki bölümde resmi ve gayri resmi giyim tarzlarından bahsetmiştim. Tahran'dan herkesi selamlıyorum. İran Radyo'dan sizleri ve bu bölümde ve sonraki iki bölümde İranlılar arasında eğitim ve sağlık konularını bu gezginin dilinden tanıtmaya çalışacağım. Bu bölümü dinlemeden önce ilerleyen bölümler hakkında bilgi almak ve önceki bölümlerden nelerden bahsettiğimizi öğrenmek için bizi iranradio.ir/tr web sitesi üzerinden takip edebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Umarım bu bölümden de önceki bölümler gibi keyif alırsınız. Şimdi hep birlikte Sofya'nın anlattıklarını dinliyoruz. Eğer İranlıları tanıyorsanız ve onlarla vakit geçirdiyseniz, geçmişten bugüne kadar sıkça duyduğunuz ünlü bir söz vardır. Beşikten mezara kadar bilim peşinde olunuz. Ayrıca İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bilgi edinin hatta Çin'de olsa bile çünkü ilim aramak her Müslümana farzdır buyurduğunu da aktarılmaktadır. Bu bölümde Farsça öğrenmeye başlama hikayemden bahsetmek istiyorum. İlk kez Farsça ile tanışmam 1987 yılının Mayıs ayında oldu. O zamanlar Hüseyin ve eski arkadaşı Cafer'i sınıf arkadaşım Gafur ile tanıştırdım. Gafur'un onlara çok yardımcı olabileceğini düşündüm. Bu yüzden buluşmamızı Atina'daki Fransız Akademisi'nde ayarladık. Ben daha önce bu üniversitede İngiliz dili ve edebiyatı okuyordum ve o zamanlar dil becerilerimi geliştirmeye çalışıyordum. Şimdi yeni bir dil ile karşı karşıyaydım. Ne yapmalıydım? Bir yabancı dil ile ilk kez karşılaşan herkes gibi Farsçanın aklımda oluşan tek resmi, anlamını bilmediğim seslerdi. Bu sesleri duyuyordum ama hiçbirini anlamıyordum. Tüm bu sesler ve el ile yapılan işaretler beni öyle bir duruma soktu ki kendimi bu dili asla öğrenemem diye düşündüm. Hüseyin ve ben sonraki birkaç hafta boyunca Almanca üzerinde çok çalıştık. Böylece bu dili bırakmadan önce biraz daha beceri kazanmayı amaçladım. Hüseyin'in tüm arkadaşları İngilizce biliyordu. Aslında İngilizce benimle Hüseyin arasında önceden belirlenmiş dil haline gelmişti ve o da Farsça öğrenmemde bana yardımcı olmaya çalışıyordu. Zamanla o anlamadığım sesler anlam kazanmaya başladı ve ilk kelimeler zihnimde oluştu. Ayrıca bu kelimelerin Hint-Avrupa dillerinin diğer dillerle olan benzerliklerini de anlamaya başladım. Farsça yazı ile Arap alfabesi birbirine çok benzer. Bu yüzden bazen Arapça ile karıştırılabilir. Aslında Farsça, Hint-Avrupa dili ailesine ait bir dildir. Farsçanın bu ailesi, Almanca dil ailesi, İtalyanca veya Latin ailesi, Kelt dili ailesi, Yunan dili ailesi ve daha birçok dilden oluşur. Oysa Arapça, Asya-Afrika veya Afro-Asya dil ailesine aittir. Arapların İran'a saldırmasının ardından 7. yüzyılda Arap alfabesi Farsça'nın resmi yazı dili olarak kabul edilmiştir. Ancak 4 harf yani P, G, Ç ve J Arap alfabesine eklenmiştir. Farsça kelimelerin telaffuzunu öğrenmek kolaydır. Ancak Farsça'daki 3 ünsüz harf özellikle İngilizce konuşanlar için biraz zorlayıcı olabilir. Bunlar şunlardır. İlk ünsüz harf H'dir. Bu ses Almanca ve İskoçça gibi dillerde de kullanılır. Örneğin Farsça'da Khomeini kelimesinde bu harfe rastlanır. İkinci ünsüz harf G'dir. Bu da H'ye benzer. Fransızca'daki G harfine çok benzer bir sesle telaffuz edilir. Son olarak K ünsüzü İngilizce'deki K harfine benzer. Ancak İngilizce'deki K sesi gırtlakta üretilirken Farsça'daki K sesi daha yumuşak bir şekilde ağız içinde üretilir. Farsça'da sadece 6 ünlü vardır ve bunlar İngilizce ünlü seslerine çok benzer. Bu ünlüler şunlardır. İ, A, O, E, A ve U. Thank you. Farsça yazım, telaffuzuna kıyasla biraz daha zordur. Arapların saldırısı sırasında pek çok Arapça kelime Farsça'ya girmiştir ve bu kelimeler günümüzde de Farsça'da geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu giren kelimelerin telaffuzu Arapça'ya kıyasla daha basit olan Farsça telaffuzu sistemiyle uyumlu hale gelirken yazımı olduğu gibi kalmıştır. Sonuç olarak zaferan, nazr, zerbe, zarf gibi her birinde z ünsüzünün bulunduğu kelimeler z ünsüzünü gösteren farklı bir alfabe ile yazılmaktadır. Bu kelimelerin her birinde yer alan z ünsüzü Arapçadaki telaffuzla farklılık göstermektedir. Bu konuda bir diğer örnek ise s ünsüzüdür. Bu ünsüz yazıda üç farklı şekilde yer alır. Örneğin seng, sabr ve mesal gibi kelimelerde görülebilir. T ünsüzü de benzer şekilde yazıda iki farklı şekilde görünür. Örneğin tabi ve tahir kelimelerinde olduğu gibi. İlkokul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin bu konuda oldukça zor bir işlerinin olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Farsçanın yazım zorluklarını göz ardı etsek de Farsçanın kardeş dillerle benzerliklerini görebiliriz. Aynı kökten gelen kelimeler örneğin mader, peder ve barader Hint-Avrupa dillerinin tüm konuşurlarında kolayca tanınabilir. Oysa farklı dil dallarında ait diğer dillerin Farsçayla pek az ortak kelimesi vardır. Örneğin doktor kelimesi birkaç asır önce ses açısından İngilizce daughter kelimesine daha fazla benziyordu. Çünkü o dönemde bazı ünsüzler İngilizce'de hala mevcuttu. Yine de önemli bir nokta vardır ki o da Farsça'nın düşündüğünüzden daha fazla İngilizce'ye yakın olduğudur. Birçok Arapça kelime Farsça'daki karşılıklarıyla birlikte kullanılır. Bu durum İngilizce, Latince ve Anglo-Sakson dillerinde de vardır. Son zamanlarda Avrupa dillerinden Farsça'ya geçmiş diğer kelimeler Farsça'nın farklı alanlarındaki kültürel etkinliklerini gösterir. İran'daki eğitim sistemi büyük ölçüde Fransız eğitim sistemine dayanmaktadır. Ve birçok kültürel etkinlik Fransızca konuşan ülkelere seyahat eden kişiler tarafından İranlılara tanıtılmıştır. Sonuç olarak İran eğitim sisteminde Fransızca'da son hecede vurgu bulunan pek çok Fransızca kelime bulunmaktadır. Örneğin lisans, klas, rufuze, diplom, konkur, teatr, konser ve radyoloji gibi. Yeni teknolojilerin icadı, yönetim eğitimi, İnternetin ortaya çıkışı ve pek çok İranlılığın Avrupa ve Amerika ülkelerinden geri dönmesiyle İngilizce kelimeler Farsça'da aynı şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar arasında telefon, mobile, sandviç, hamburger, support, range ve pilot gibi kelimeler bulunmaktadır. Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi, İran'da İngilizce kelimelerin resmi belgelerde ve medya araçlarında karşılıklarını kullanarak yabancı kelimelerin dil içine girmesini engellemeye çalışmaktadır. Bu akademi, web sitesi için Tarnama, bilgisayar için Rayane ve vize için Revadit gibi Farsça karşılıklar kullanarak Farsçayı korumayı hedeflemektedir. Her ne kadar bu karşılıklar Latin kökenli İngilizce kelimeleriyle benzerlikler taşısa da günlük dilde bunlar nadiren kullanılmaktadır. Farsça ve bu dilin birçok lehçesi Latince, Yunanca, İtalyanca ve Almanca gibi çekimli dillerdir. Çekim ekleri İngilizceden farklı olarak yalnızca üçüncü tekil şahıs fiiliyle sınırlı kalmaz. Tekil ve çoğul fiillerle de kullanılır. Bu nedenle Farsça'da fiil çekimi yaparken fiilin şahsına ve tekil çoğul olmasına göre farklı ekler kullanmak gereklidir. Örneğin daha anlaşılır kılmak için Farsça ve İngilizce kelimeleri karşılaştırarak yazıyorum. Farsça'da miravam, İngilizce'de I go. Farsça'da miravi, İngilizce'de you go. Farsça'da miravat, İngilizce'de she, he, it goes. Farsça'da miravim, İngilizce'de we go. Farsça'da miravid, İngilizce'de you go. Ve Farsça'da miravand, İngilizce'de they go. Farsça'daki isim ve sıfat kullanımı Fransızca ve İtalyanca dillerine kıyasla çok daha basittir. Bu dilde isim ve sıfatın dişil veya eril olması önemli değildir ve her zaman aynı şekilde kullanılır. Ayrıca İngilizce gibi Farsça'daki sıfatlar çoğul yapılmaz. Farsça'daki isimlerin çoğul hali Arapça'daki gibi bazen isimlerin Arapça kurallara göre çoğul hale gelmesi yerine ismin sonuna ek eklenerek yapılır. Örneğin Arapça'daki kitap kelimesinin çoğulu kutuptur. Bence Farsça'nın en ilginç dil bilgisi kısmı fiilin cümlenin sonunda yer almasıdır. Tıpkı klasik Latince'de olduğu gibi. Bu durum özellikle bazen birkaç satırlık cümlenin kullanılması gereken resmi yazılarda çok faydalıdır ve okuyucunun anlamasını kolaylaştırır. Ayrıca fiilin cümlenin sonunda yer alması sabrı arttırıcı bir etkiye sahiptir. İngilizce dil bilgisinde ise cümlenin başında cümlenin anlamını belirleyen en önemli bölüm olan fiil hemen okuyucuya sunulur. Sanırım şimdiye kadar İranlılar arasında bilim ve bilgi edinmenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu fark etmişsiniz. Hala şüpheleriniz varsa gelin İran'daki üniversite kuruluş tarihine bir göz atalım. Tarihsel belgelere göre Condişapur Üniversitesi dünyanın en eski üniversitesidir. UNESCO 39. Genel Konferansı'nda bu üniversitenin kuruluş tarihinin 1750 yıl önceye dayandığını kaydedip onu dünyanın en eski üniversitesi olarak ilan etmiştir. Condişapur, İran'ın güneyindeki Huzestan'ın 7 ana şehrinden biri olup 2. Şapur döneminde Sasaniler tarafından başkent ve Huzestan merkezi olarak seçilmiştir. Condişapur Kültür Merkezi 271 yılında Sasaniler tarafından Desful'da kurulmuş, dünya çapında önemli bir bilim merkezi olmuştur. İç ve dış kaynaklara göre Condişapur Üniversitesi'nin kütüphanesinde 400 binden fazla kitap bulunmaktaydı ve uluslararası kitaplar ve makalelere dayanan belgelere göre dünyanın İlk üniversite eğitim yönetmeliği ve ilk hastane Condişapur'da yer almaktadır. Ayrıca günümüzde gördüğümüz klinik tıp eğitimi sistemi de Condişapur'daki eski tıp sisteminden alınmıştır. Eğer İran'ın modern eğitim sistemi hakkında biraz daha konuşmak gerekirse şunları söyleyebilirim. 1934 yılında kurulan Tahran Üniversitesi'nden önce İran'daki doktorlar, mühendisler ve üniversite mezunları diplomalarını çoğunlukla Batı'dan, özellikle de Fransa'dan alırlardı. O dönemde yalnızca zengin sınıftan erkekler yurt dışında eğitim görme ayrıcalığına sahipti. O zamanlar çoğu insan okur-yazar değildi ve çok nadiren biri okuma yazma bilirdi. Yüksek öğrenim, doktora almak ve mühendis olmak ekonomik ve diğer tüm alanlarda üstünlük göstergesi sayılıyordu. Bu eğitimle ilgili sınıflandırma 1979'daki İran İslam Devrimi'ne kadar devam etti. İslam Devrimi ile birlikte yetişkinler için okur-yazarlık eğitimi fırsatları doğmuş ve daha önce eğitim hayali bile kuramayan gençlerde yüksek öğrenime yönelik büyük bir heves artmıştır. 30 yıl sonra her şey değişti. İran'daki okur-yazarlık sorunu kalmadı. Ancak mezunlar için alanlarına uygun işler yeterince bulunamıyordu ve bu durum bazılarını eğitime devam etmeye, bazılarını ise mezuniyetlerinden bağımsız işlerde çalışmaya zorladı. Bu kadar çok mezun olmasına rağmen hala daha iyi bir iş, başarılı bir evlilik ve ideal bir yaşam için diploma sahibi olmak gereklilik sayılıyordu. İdeal bir yaşam için her yıl gençler üniversite giriş sınavlarına katılmaktadırlar. Son yıllarda kadınların sınav geçme oranı erkeklere kıyasla biraz daha fazladır. Yurt dışında eğitim almak İranlı öğrenciler için hala cazip ve hoş bir seçenek olmaya devam etmektedir. Öğrenciler için eğitim yeri, bölüm ve eğitim sistemi büyük önem taşımaktadır. Şimdi bazı kişilerin üniversiteye gitme veya üniversite giriş sınavına katılma isteği veya imkanı olmayabilir. Bu gibi durumlarda bu kişilere eğitim ve staj kursları düzenleyen merkezler ve kurumlar vardır. İran'da da dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi bir meslek öğrenmenin geleneksel yolu pratik yaparak staj yapmaktır. Bugünlerde iş ve öğrenim okullarında öğrencilerin gelecekteki mesleği için gereken beceriler öğretilmektedir. Dediğim gibi tüm öğrenciler eğitimlerini devam ettiremiyor. Bu nedenle bir usta yanında çıraklık yaparak gerekli becerileri öğreniyor ve aynı zamanda gelir elde ederler. Yıllar önce kuyumcular, demirciler, bakırcılar, halıcılar, terziler, kuaförler, müzisyenler ve el sanatlarıyla uğraşan tüm kişiler becerilerini öğrenmeye hevesli gençlere öğretilirdi. Ve bugün de bu eğitim merkezleri o eski rolü üstlenmiş durumdalar. Değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında adlı podcastimizin bu bölümünü İranlılar Arasında eğitim konusunu ele alarak sona erdiriyoruz. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz sonraki bölümlerde de bizimle olmanız ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizi çok mutlu eder. Podcastlerimizi dinlemek için iranradio.ir/tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi de bize iletebilirsiniz. Tekrar buluşunca deyin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle,
7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.